Sağlık Olsun programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Konuğumuz Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk. İyi yayınlar Kübra Hanım.
Çok teşekkürler. Bugün bir kez daha sağlık meslek örgütleriyle, emek meslek örgütleriyle birlikte Sağlık Bakanlığı önündeydiniz. Bakanlığa bir kez daha seslendiniz. Bu kez sağlıkta yaşanan şiddeti durdurun dediniz. Ancak sizin de açıklamalarınızda ifade ettiğiniz gibi geçici önlemler alan ve maalesef sizinle bir araya gelmekte uzak duran bir bakanlık var karşınızda. Tüm bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Meslektaşlarınız nasıl değerlendiriyor?
Şimdi tabii şöyle bir sorunumuz var ne yazık ki. Sizin de işaret ettiğiniz gibi Sağlık Bakanlığı meslek örgütüyle, kendi meslek örgütüyle, çünkü özel çalışan bir sağlık bakanımız olduğu için ya da özel hastane sahibi üyesi olmak zorunda meslek örgütünün. Ama üyesi olduğu meslek örgütüyle iletişim kurmaktan kaçınıyor. Ama bizi izlediğini de biliyoruz, fark ediyoruz. Yaptıklarıyla her açıklamasında bizim eleştirilerimize yanıt niteliğinde bir takım açıklamalar, satırlar izliyoruz. Şöyle ki, örneğin biz emek, bizim söz, bizim eylem sürecini yaşadığımızda 2021-2022 döneminde hemen ardından bir beyaz reform ifadesi kullanmıştı. Bizim beyaz eylemlerimizin peşi sıra gelen bir açıklamaydı bu beyaz reform açıklaması. Ve kısmi de olsa, emekliye yansımasa da meslektaşlarımızın ekonomik koşullarını biraz iyileştiren bir düzenleme barındırıyordu. Ama ne yaptılar? Örneğin performans evet işlemedi dediler. Hani biz performans denen sistemi eleştiriyoruz. Tabii bir bütün olarak sağlıkta dönüşüm programını eleştiriyoruz aslında. Performans işlemedi, o zaman biz teşvik verelim dediler. Sonuçta ama gene niceliğe dayanan, gene tedavi edici hekimlik üzerinden yürüyen bir program inşa etme çabalarının devam ettiğini de alttan alta hissettirdiler. Fakat açıklamada işte biz çalışanlar için de harika şeyler yapacağız demekten de geri durmadılar. Demek ki bizi izlediler ve sonuçta meslektaşlarımızın sadece hekimlerin de değil, bütün sağlık alanındaki emek ve meslek örgütlerinin yüksek sesle itirazlarına bir yanıt verme gereksinimi duydular. İşte aşılarla ilgili bir açıklama yapıyoruz, hemen arkasından bir başka yanıt geliyor. İşte ben aşı karşıtlığı ya da aşı tereddütüne yol açacak bir şey yapmadım diyorlar. Biz izlediklerini görüyoruz. Evet, iletişim kurmaktan imtina ediyorlar ama izliyorlar. Bu da tabii uygun olmasa da bir iletişim biçimi aslında. Biz en azından sesimizi duyurabildiğimizi görüyoruz. Ama bir değişiklik meydana getirebiliyor muyuz? O çok zor. Çünkü sağlık politikaları konusunda son derece kararlılar. Dünya Bankası'nın 1970'lerden başlayarak sağlık alanında neoliberal kapitalist sistemin bir parçasına dönüştürme, rant alanı olarak tanımlama hamlelerini uygulama kararı vermiş bir iktidarla biz 20 yıldır devam ediyoruz hayatımıza, 21 yıldır. 2003'ten beri AKP tek partili bir iktidar olma gücünü bu sağlıkta dönüşümü tümüyle yerleştirmek, uygun olmayan biçimlerde ama ne yazık ki rıza üreterek hem hastalar tarafında hem sağlık emekçileri ve hekimler tarafında rıza üreterek hayata geçirdiler. Biz aile hekimliği modelinin üreteceği sorunları işaret etmiştik. En başından daha aile hekimliğine geçeceğiz diye duyurduklarında 2006'dan 2010'a kadar olan süreçte yaşanacak bütün sorunları dile getirmiştik. Özellikle son yıllarda çok daha görünür oldu yaşanacak sorunları hep birlikte izledik ne yazık ki. Örneğin bölge tabanlı, nüfus tabanlı bir sistem olmadığı için ulaşamadığımız hastalarımız, başka şehirlerden bize kayıtlı olan hastalarımızı takip edebilme bir tarama programı geliştirebilme ve pandemide önleyici mekanizmaları işletebilme olanağından yoksun kaldık. Bu ekipler çıktılar ve tarama için dolaştılar bildirimler üzerine. Ama o ekiplerin içinde işte araç kullanan şoför arkadaşlarımız vardı, çalışma arkadaşlarımız, temizlik işçileri vardı ve işte başvuruyla gittikleri evlerde bir ilaca dair soru sorulduğunda pandemi sürecinde buna yanıt verebilme olanağından yoksunlardı. Dolayısıyla ekip çalışmasını yok ettiler. Bu ekibin birlikte çalışabilme olanakları ortadan kalktığı için kimi bulurlarsa onunla bir pandemi tarama süreci ve izlem süreci gerçekleştirdiler. Olmadığını gördük. Tabii ki bu aile hekimliği birimlerinin kamuya ait binalarda olmaması, denetimsiz olması deprem sürecinde gördük ki her 10 ASM'den, aile sağlığı merkezinden sadece birinin ayakta kaldığı koşulları ortaya çıkardı. Çünkü apartmanların alt katında, bodrumlarda aile sağlığı merkezleri kurulmuştu. Şu anda cari olarak ödediği malzeme, işte diğer giderleri için ödediği enflasyona yenik düşmüş durumda insanlar aile hekimliğini bırakıp başka alanlara yönelmeye çalışıyorlar. Ekip çalışması özelleştirilmiş bir mekanizma, patrona dönüştürdükleri hekimler ama aynı zamanda güvencesiz işçi olarak gözlediğimiz insanlar, bir de koruyucu hekimlik yapmaları gerekirken tedavi edici hekimliğe yöneldiler. İşte kanser tarama testleri yeterli değil diye şimdi ortaya çıkıyorlar. Ve tabii burada yaşanan olumsuzlukları düzeltilmesi için biz talepte bulunuyor ve mücadele yürütüyoruz. Ama karşımızdakinin bu konuda son derece kararlı, sağlığı bir rant alanı olarak tanımladığı, tüketim nesnesine dönüştürdüğü koşullarda, ki bizleri de aslında hak özneleri olmaktan tüketim nesnelerine dönüştürmüş haldeler. Bu koşullarda değiştirebilmek hiç kolay değil. Ancak birlikte uğraş verirsek olur. Hastalarımıza bunu anlatma yükümlülüğümüz var. Yaşanan bütün bu sorunlar, hekime erişememe hali, sağlığa erişememe halinin sorumlusu asla ve asla sağlık emekçileri değil, hekimler değil. Tabii ki bu sağlık politikaları, randevu alamıyorlarsa bu sağlık politikalarının getirdiği nokta itibariyle randevuyu alamıyorlar. Tabii ki hekime ulaştıklarında bile ancak birkaç dakikada kendi derdine çare bulamayacak bir kısa karşılaşma anı nedeniyle hekime öfkelenmek ya da sağlık emekçisine öfkelenmek yerine aslında Sağlık Bakanlığı'na, bu sağlık politikalarına yönelmeleri gerekiyor. O yüzden bu dönemde de özellikle biz şiddetin bu kadar yükseldiği, meslektaşlarımızın her gün ölümle burun burun olduğu durumda buna karşı ses çıkartma sürecimizde hastalarımıza da ve topluma da sesleniyoruz. Şiddete birlikte dur diyelim. Birlikte durduralım bu şiddeti diyoruz. Onların da birer özne olduğunu hatırlatarak. Ay, özür dilerim, böyle makine tüfek gibi konuşuyorum ama
Ben özür dilerim, böyle bölmüş gibi oldum. Aslında bir yerden açmış oldunuz. Hem bakanlığın tutumuna dair sözünüzü söylediniz, hem de aslında sağlıkta dönüşüm programıyla birlikte bugün açıklamanızda da yer verdiniz buna. Bugün her ne yaşıyorsak aslında en büyük müsebbiplerinden bir tanesidir bu program dediniz. Ve sağlıktaki sorunları açtınız. Aslında bu soruyu sona saklıyordum ama şuradan tabii devam edebiliriz. Siz de anlattınız deprem bölgesindeki hekimlerin çalışma koşullarını ya da birinci basamak sağlık hizmetlerinin bugün nasıl koşullarda hizmet verdiğini ya da yaşanan sorunları biraz daha açarak şöyle devam edebiliriz. Bugün sağlığın geldiği noktada ciddi anlamıyla biriken sorunlar silsilesi var. Bir kısmını anlattınız. Ancak günler sonra bu topraklar 100 yaşına girecek ve bugün gelinen noktada en somut sonuçlardan bir tanesi yine Türk Tabipleri Birliği'nin sizin veriniz. 2023'ün ilk 8 ayında 1900'ün üzerinde 1910 64 hekim Çoğu genç hekim ülkeyi terk ediyor. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Türkiye'deki sağlık sisteminin geldiği bu raddeyi, sağlık emekçilerinin hissettiklerini, yaşadıklarını nasıl değerlendirirsiniz? Netice itibariyle çünkü bu yüzyılın bir çeyreğini de biz AKP iktidarlarıyla geçirmiş oluyoruz çünkü. Payı büyük. Buyurun.
Evet, şimdi bir cumhuriyet kuruluş süreci var ve o dönemde sağlığın hangi basamaklarda güçlendirilmesi gerektiğine dair bir sağlık politikası da oturtulmuş durumda. 1960'lar, 1970'ler özellikle Nusret Dişek hocamızın Türk Tabipleri Birliği'nin önceki başkanlarından efsane başkan diyorum ben hep Nusret Hoca söz konusu olunca. Çünkü o kadar çok sağlık alanına dair müdahil olma ve sağlık politikasını doğrudan belirleme adımı atılmış ki kendisinin döneminde. Hani öyle anlamak mümkün değil kendisini. Sosyalizasyon yasasıyla aslında Türkiye'nin tümüne yayılmış bir koruyucu sağlık hizmeti programı oluşturmuş durumda. Her yere, köylere de erişen bir sağlık ekibinden söz ediyoruz. Sağlık evleriyle, sağlık ocaklarıyla. Bu arada görevlendirilen bu sağlık emekçileri, hekimlerin barınacakları, olanakları da yaratarak. Çünkü her sağlık ocağının yanında bir de lojmanları vardı. İnsanlar çantasını alıp gidebiliyordu görev yerine. Hani nerede kalacağım, nerede barınacağım kaygısı yaşamadan. Bu deprem sürecinde örneğin izlediğimiz tablo şuydu. O eski sağlık ocakları ayaktaydı hala. Çünkü bazı aile sağlığı merkezleri o eski sağlık ocakları yapılarında kiracı olarak duruyorlar. Dolayısıyla bu binaların hala sağlam olduğunu görmek mümkün. Evet, böyle bir kurumsallaşma, koruyucu sağlık hizmetlerinin kurumsallaşması, Hıfzıssıhha Enstitüsü'nde kendi aşısını kendi üretebilen bir sistem. O hiç beğenmedikleri Sosyal Sigortalar Kurumu, işçilerin emekleriyle, onların alın teriyle kurulmuş hastanelerde ve fabrikalarda, ilaç fabrikalarında üretilen ilaçlarla kendi ilacımızı üretebilirken şu anda neredeyse tamamını dışarıdan aldığımız, ham maddesini, ilacını dışarıdan aldığımız, aşıyı dışarıdan almak zorunda kaldığımız tüm kurumların çökertildiği bir döneme geçtik. Bunu artık öyle tanımlamak, yani bir cumhuriyet mekanizması, burjuva demokratik cumhuriyeti diye tanımlamak olanağı ortadan kalkmış durumda. Kurumlar yok, merkezi otoritenin verdiği kararlar var. Ve bu kararlar aslında hepimizi yok sayan, hepimizi nesneleştiren kararlar ne yazık ki. Böyle bir ortamdayız biz. Yeniden hak öznesi olduğumuzu hatırlama zamanıdır. Ve kurumlarımızı yeniden inşa etme zamanıdır. Bu yıkılan kurumların yerine bugünün koşullarına uygun ama mutlaka koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyen bir mekanizmayı, kurumsallaşmayı yerleştirme zamanıdır. Neden biz ilacımızı kendimiz üretmeyelim? Neden biz aşımızı kendimiz üretmeyelim? Bu kurumlarımızın önce işini boşaltarak sonra da yok edilmelerine karşı da hep birlikte ses çıkarmamız gerekiyor. Yalnızca sağlık çalışanlarının, yalnızca hekimlerin sorumluluğu değil. Çünkü o aşının üretilememesinin bedelini bu toplum ödüyor. Kuduzdan ölüyor insanlar 21. yüzyılda Türkiye'de. Kuduzu önleyemiyoruz. Kuduzu önleyemediğimiz gibi sonrasında kuduzun en azından ilerleyerek bir hastalık olarak ölüme yol açmasını engelleyecek immün globuline erişemiyoruz. Aşıya erişemiyoruz. Tabii ki bu arada o kadar büyük bir sorun ki bu. Biz öncelikle doğayla uyumlu yaşayabilme olanaklarımızı da ortadan kaldırdık. Kapitalizmin her şeyi nesneleştirmesi gibi doğayı da nesneleştirmesi ve tüketmesiyle birlikte doğada yaşayan diğer canlıların yaşam alanlarını yok ettiğimiz için evcil hayvanlarla daha sıkı bir ilişki, pek çok hastalığın da işte pandemide de olduğu gibi hastalığın da bizim aramızda daha yaygın görülmesi ile sonuçlanıyor. Hani oradan başlayarak önce bizim bu tüketim alanı olarak tanımladığımız yerlerden elimizi çekmemiz, doğayı koruyacak çalışmaları yürütmemiz, ekokırıma son vermemiz gerekiyor. Ardından tabii ki kendi olanaklarımızda kendi koruyucu gereksinimlerimizi sağlayacak kurumları güçlendirmemiz gerekiyor ki ölmesin insanlar. Sonuçta hekimlik yaşamak ve yaşatmak hedefli bir meslek. Tabii tüm sağlık alanı aslında yaşatmak için emek veriyoruz. Ama ne yazık ki bu eksiklikler yaşatma konusunda da bizim eksik kalmamıza neden oluyor. Ardından kendimizi yetersiz görmek sadece toplumun gözünde değersizleştirilme, itibarsızlaştırmanın ötesinde kendi gözümüzde de gittikçe daha değersiz hissetmeye yol açıyor.
Peki son olarak şunu sormuş olayım Şebnem Hocam. Somut adımlar atın, atmazsanız istifa edin dediniz. Ama siz somut adımlar atmadığınız sürece biz mücadeleye de devam edeceğiz dediniz bugün Sağlık Bakanlığı önünde. 11 örgütle aslında, yani bugün açıklamaya katılan 11 örgütle aslında haftalar öncesinden eylem kararı aldığınızı açıklamıştınız. Ne durumda, neler yapacaksınız? Bakanlık yine sesinizi duymazsa ya da taleplerinize cevap vermezse neleri konuşuyorsunuz diyerek sormuş olalım.
Şimdi biz öncelikle tabii alanlarda, çalışma ortamlarında meslektaşlarımızla buluşma, sohbet etme, onların taleplerini dinleyip bunları bir mücadele hattına nasıl dönüştürebiliriz, onları değerlendirme konusunda da çalışmalar yürütüyoruz. O yüzden Eylül ayında ve Ekim ayında Ege bölgesi, Akdeniz bölgesini dolaştık, ziyaret ettik hastaneleri tek tek. Hastanelerde tabii çalışma biçimi değişince poliklinik odalarına kapattıkları için hekimleri, o şehir hastaneleri de bir toplantı odası bile yapmadıkları için meslektaşlarımız için, çalışanlar için bazen polikliniklerde ayaküstü sohbetlerle, bazen bahçede bu meslektaşlarımızın da görüşlerini alarak onları da katacak şekilde değerlendirmeler yapıyoruz. Bu süreci öyle geçirelim demiştik zaten ve Kasım ayından itibaren hani daha yükselen bir çizgide eylemler yapalım. Ekim ayında ama Sağlık Bakanlığı'nda ve Sağlık Bakanlığı'nı yeniden göreve davet eden görevini yapmadığında, yetersizliğini ilan ettiğinde de istifa talep eden bir açıklamayı öngörmüştük. Bir meclis açıklaması planlıyoruz ayrıca. Meclis önünde gene bu sağlık, emek ve meslek örgütleriyle beraber, tabip odalarımızın yönetimleriyle beraber bir meclis önü açıklaması gene şiddete karşı yapmayı hedefliyoruz. Bir büyük miting yapabiliriz demiştik. Kasım ayı şöyle bir ay, bütçe görüşmeleri var. Bir taraftan o bütçe görüşmeleri sırasında bunu yapmak çok kıymetli elbette. Meclis önünü onun için planladık. Çünkü hem emek örgütlerinin bir kısmı hem de meslek örgütlerinin bir kısmının genel kurul tarihleri denk düşüyor. Dolayısıyla onunla uğraşırken tabii bu süreci örmek kolay olmayacak. Belki aralığa sarkan bir durum. Aralık'ta zaten bir şiddet çalıştayımız var bizim. Sağlıkta şiddet çalıştayı. Çalışma gruplarıyla beraber bir çalışma yürüteceğiz. TTB yanımda diye bir aplikasyonumuz var. Özellikle şiddet tehdidi olduğunda ani olarak hem oda yöneticilerine hem TTB yöneticilerine hem bizim hukuk büromuza hızla ulaşabiliyorlar. Tek bir butona bastıklarında uyarı geliyor ve biz hemen geri dönüyoruz. Meslektaşlarını belirleyebiliyor. Meslektaşları hızla bulunduğu yere geliyor konum attığı için program. Yani bir yandan mücadele ediyoruz, bir yandan da koruyacak hangi mekanizmaları devreye sokabiliriz diye bir çalışma yürütüyoruz. Türkiye'nin dört yanından birkaç güne yayılan, daha önceki Emek Bizim Söz Bizim eylemindeki beyaz yürüyüş gibi bir buluşma hedefliyoruz. Beyaz yürüyüşlerle belki o kadar uzun sürmeyebilir ama en azından dört bir yandan çıkacak meslektaşlarımızın yollarda da durup meslektaşlarımızı katarak gelmesi ve sözünü kurması gene hedeflerimizden biri. Ama en çok da hastalarımıza ulaşmaya çalışıyoruz, topluma ulaşmaya çalışıyoruz. Çünkü hep söylüyoruz biz, randevu alamamalarının sorumlusu bizler değiliz. O randevuların birkaç dakikayla sınırlı kalması ve derdine çare bulamamasının sorumlusu bizler değiliz. Bulamadığı ilaçların, bulamadığı malzemelerin asla sorumlusu bizler değiliz. O nedenle birlikte şiddete dur dememiz gerekiyor. Tabii ki toplumda şiddet sadece sağlık alanında değil, her yerde ivmelenmiş bir şekilde yükselirken bizim şiddetsiz ortamlar, şiddetsiz yaşam alanları kurmaya ihtiyacımız var. Birbirimizi düşman değil, birbirimizle dayanışma içinde sağlıklı bir toplum yaratma hedefi ile davranmalıyız diyoruz. O yüzden topluma ulaşacak adımlar da hep birlikte atacağız tabii ki.
Çok
Afişler
teşekkür ediyorum.
hazırlıyoruz, kokartlar hazırlıyoruz, broşürler hazırlıyoruz toplum için birlikte mücadele hattını örebilmek adına.
Hekimler her zaman olduğu gibi yine görevlerinin başında aynı duyarlılıkla kamuoyuna da çağrınızı yaptınız. Teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Kolaylıklar diliyoruz.
Biz de teşekkür ediyoruz. Elbette birlikte değiştireceğiz diyoruz.
Çok sağ olun. Değerli izleyenler, hafta yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.